Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 değil 1400, Hicri Gamer 6 Cemal Hüsani 1443 ve Milali Takvim'le 9 Ocak 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları dinleyicilerle baş başa ve 19 değil kıyamının kökleri ve sonuçları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları arasında ikili ve uluslararası konuları ele alan telefon görüşmesi gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bakri, yaptırımları kaldırmasına ilişkin müzakerelerdeki anlaşmazlıklar giderek azalıyor dedi. İran-Rusya Dostluk Derneği Genel Müdürü reisinin Rusya ziyaretinin tarihi olacağını söyledi. Taliban yönetimi Dışişleri Bakanı Tahran'a geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Blinken'in ironik sözlerine sert tepki gösterdi. Yemen'de Suudi koalisyonun yalanları ortaya çıktı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar cumartesi akşamı ikili bölgesel ve uluslararası önemli meseleleri telefonda görüştüler. İran Ajansı'na göre Emir Abdullahiyan söz konusu telefon görüşmesinde Hindistan Dışişleri Bakanı'nın İran'da koronavirüs durumuna dair sorusuna verdiği cevapta İran'da koronavirüs aşısının yaygın bir şekilde yapılması ve bu salgınla çok iyi mücadele vermesine atıfta bulunarak İran virüsün yayılmasını iyi bir şekilde kontrol edebildi ve şimdiye kadar nüfusun %89'u aşılandı ve 3. doz aşı da yapılıyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Afganistan ile ilgili olarak da bu ülkede kapsamlı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı ve Hindistan'ın Afganistan'a yaptığı insani yardım atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yardımın Afganistan'a aktarılması için işbirliğini açıkladı. Emir Abdullahiyan, Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelere ilişkin görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini vurgulayarak İran iyi niyetle iyi bir anlaşmaya varmak için gerekli iradeye sahiptir ve Batı tarafı da bu iyi niyete sahipse iyi bir anlaşmaya varabiliriz dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde ülkesinde koronavirüsle mücadele sürecine değinerek Hindistan'da vaka sayısı artıyor ancak aşılama hızının iyi olması nedeniyle enfeksiyon sürecini durdurabiliyoruz dedi. Savrahmanyan, Cahşan Karaycı ülkesinin Afganistan'a yaptığı yardım atıfta bulunarak Hindistan'ın Afganistan politikasını ülkenin öncelikli siyasetlerinden biri olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Özel Temsilci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Emir Abdullayan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşmede ikili meseleleri ele aldılar. Görüşmede taraflar ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve transit alanlarında ortak işbirliğini görüştüler. Ayrıca Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda İran'a yapacağı ziyarete ilişkin olarak bu görüşmede ziyaret sırasında imzalanacak belgeler masaya yatırıldı. Afganistan'daki mevcut durum da dahil olmak üzere bölgesel meseleler İran Dışişleri Bakanı ile Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı arasında ele alınan diğer başlıklarda görüşmede Türkmenistan Devlet Başkanı Yardımcısı İran ile ikili ilişkilerin önemini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Karma Ekonomik Komisyonu'nun rolünü vurguladı. Serdar Berdi Muhammedov, iki ülke arasında ulaşım, teknik ve mühendislik hizmetleri, elektrik, petrol ve gaz alanlarında işbirliği için çok iyi kapasiteler olduğunu söyledi.
İran'ın Viyana'daki nükleer görüşmelerdeki baş müzakerecisi Ali Bakırikeli, yaptırımların kaldırılmasına odaklanan müzakere süreciyle ilgili son değerlendirmesinde sözde açık parantez anlaşmasının azalmakta olduğunu söyledi. Cumartesi gecesi 4+1 grubu temsilcileriyle yaptığı birkaç görüşmenin sonunda Coburg Oteli'nden ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Bakri, görüşmelerin ilerlediğini doğruladı. Müzakerelere katılan ülkelerin çoğu müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeyi kabul ediyor. Bu nedenle önümüzdeki karmaşıklıklara ve dolambaçlı yola rağmen nihai bir anlaşmaya varmak için geri sayımın başladığını temkinli bir şekilde iddia etmek mümkün ifadelerini kullandı. Saatler önce Rusya'nın baş müzakerecisi Uryanov, müzakerelerin atmosferini olumlu ve ciddi olarak nitelendirerek görüşmelerin ilerlediğini yazdı. Ona göre diğer müzakere tarafları müzakere süreci hakkında benzer bir değerlendirmeye sahipler. 4+1 grubu üyeleri Ali Bakri ile görüştükten sonra Amerikan heyetiyle müzakerelerin son durumunu görüşmek üzere Marriott Otel'e gitti. Viyana müzakeresi 8. turu geçen pazartesi günü başladı ve şimdi kritik bir aşamaya geldi. İran İslam Cumhuriyeti Viyana'da bir anlaşmaya varılması halinde 2015 anlaşmasını ihlal eden tarafın öncelikle yaptırımları kaldırması gerektiğini, doğrulamanın ardından İran'ın nükleer eylemlerinin nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtiyor.
Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Elçisi Nikki Haley, Başkan Joe Biden'ı İran'a yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağına dair tam bir rapor için Kongre taleplerini görmezden gelmesi sebebiyle eleştirdi. Amerikalı militan ve aşırılık yanlısı siyasetçi Nikki Haley, Washington Times'a özel bir röportajda Biden'ı Viyana görüşmelerinde İran'la angajmanı sürdürmeye çalışırken Amerikan yaptırımlarının kaldırmasının tam resmini saklamakla suçladı. Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki aşırılık yanlısı büyükelçisi Biden'ın nükleer anlaşmaya geri dönmek için Kongre'ye karşı çıkmasının sorumsuz ve tehlikeli olduğunu ileri sürdü. Washington Times, Beyaz Saray'ın yorum yapmadığını ve 2 yıl Trump'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi ve Güney Carolina'nın ilk kadın valisi olarak görev yapan Nikki Haley'in Amerika'daki Cumhurbaşkanlığı için olası cumhuriyetçi adaylardan biri olacağını da kaydetti. Kapsamlı ortak eylem planından çekildikten sonra eski Amerikan yönetimi İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatmış ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleyman'ın şehit edilmesi de dahil olmak üzere İran'a karşı kışkırtıcı siyasetlere başvurmuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tüm General Seyit Abdurrahim Musevi, General Süleymani hayatı boyunca Amerikan zorba sisteminin ve Siyonist rejimin nefesini almış olan İslam devriminin gücünün pençesiydi dedi. Tüm General Seyit Abdurrahim Musevi, dün İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin Çenane bölgesinde Sahra Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehitler ümmetin parlayan yıldızlarıdır. Onların yolunun kaybolmaması gerekir ve her birinin de kendine has özellikleri vardır, dedi. Tüm General Musevi ayrıca şunları söyledi. Allah yolunda ve Allah'ın gayelerinde sebat eden, hiçbir engel ve sıkıntıdan vazgeçmeyen şehitler ömürleri boyunca büyük başarılara imza atmışlar ve kanlarıyla ümmetin hareketine zemin hazırlamışlardır. Tüm General Musevi bugün çeşitli teçhizatlar, parçalar, uçaklar, füzeler ve özel cihazlar yapıp ilerleme kaydediyorsak bu İmam Hümeyni'nin biz yapabiliriz şiarı sayesinde olmuştur dedi.
Suriye'deki direnç cephesi komutanı General Seyit Cevat Gaffari, General Süleymani taktik ve stratejik analizinde en iyi mantığa sahipti. Her iki konuda da eşsiz bir insan dedi. Suriye Direnç Cephesi Komutanı Seyit Cevat Gaffari dün General Süleymani'ye anma merasimi yaptığı konuşmada şöyle dedi. General Kasım Süleymani'nin en büyük hedeflerinden biri İslam'ı savunma mücadelesini kutsallaştırmaktı. General Gaffari ayrıca şöyle dedi. General Kasım Süleymani milletlerin kurtuluşu için orduyu yanında topraklara götürmeyen, o halktan bir ordu inşa eden ve o toprakları aynı orduyla özgürleştiren bir yöneticiydi. Gaffari ayrıca General Süleymani ortaya çıkan herhangi bir krizi, direnç cephesi lehine herhangi bir krizi sona erdirebilen bir kişiydi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğ General Ali Fazlı da General Kasım Süleymani merkezli anma töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bu hareket mukaddes savunmayı yakından görmemiş, direnç cephesine yakından dokunmamış, bugün ve gelecek nesiller için etkili ve kalıcı etkiler ve nimetler sağlayabilir.
İran-Rusya Dostluk Derneği Genel Müdürü, İran Cumhurbaşkanı Rusya ziyareti, bölgede ve dünyada yaşananların önemi göz önüne alındığında çok stratejik, hassas ve tarihi olacak dedi. İRNA'ya göre İran-Rusya Dostluk Derneği Genel Müdürü Emir Mahmutzade, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Rusya ziyareti arifesinde şunları söyledi. İran-Rusya ilişkileri stratejik bir kavşaktır ve İran ve Rusya karşılıklı birbirlerine ihtiyaç duyarlar. İran-Rusya Dostluk Derneği Genel Müdürü Kuzey-Güney Koridoru'nun önemine de değinerek Rusya, Çin ve Hindistan ile ilişkileri geliştirmeyi düşünüyorsa İran'a ihtiyacı var dedi. Mahmut zaten ekonomik işbirliği koşullarına ek olarak kültürel işbirliği alanının da sağlandığını belirtti. İran-Rusya Dostluk Derneği Direktörü şunları kaydetti. Rusya bu ziyaretin amaçlarından birini eski bir kültürel belgenin yeniden canlandırılması olarak görüyor ve Ruslar iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmekle ilgileniyorlar.
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı çeşitli konularda İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek üzere Tahran'a geldi. El Alem kanalına göre grubun Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki liderliğindeki Taliban'dan bir heyet Tahran'da. Heyetin İranlı yetkililerle iki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik konuları görüşmesi planlanıyor. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülgahar Belhi, cumartesi günü attığı tweette Emirhan Muttaki'nin Tahran ziyareti sırasında İran İslam Cumhuriyeti'ndeki siyasi, iktisadi, transit ve Afgan mültecileri görüşeceğini söyledi. Üst düzey Taliban yetkilisinin Tahran ziyareti İran'ın defalarca Taliban'dan tanınmak için tüm Afgan grupları ve aşiretlerini kapsayıcı bir hükümet içerisine almasını istemesiyle gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Taliban hükümetinin oluşumu hakkında şunları söyledi. Afganistan ve komşu ülkelerde en çok vurgulanan şey, Afganistan'ın etnik ve demografik yapı çeşitliliğini yansıtan kapsayıcı bir hükümetin oluşturulmasıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'ın gelecekteki yolunun tüm Afgan halkının iradesinin gerçekleşmesi olduğunu belirterek, İran'ın tüm Afgan halkına yönelik politikası açıktır dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüsünden 141 kişinin öldüğünü, 66.237 kişinin enfekte olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı koronavirüsünden 141 kişinin hayatını kaybettiği, 66.237 kişinin enfekte olduğunu belirtti. 418.264 testi yapılırken 66.237 kişide virüs tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 34.592 oldu. Yapılan toplam aşı sayısı 135.997.933'e yükselirken 18 yaş ve üzeri nüfusta ikinci doz aşı oranı %83,57'ye ulaştı. Virüsün omikron varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Yeni varyantın bulaşma kabiliyeti yüksek. Vakalar içinden hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekenlerin oranı ise şu an düşük görünüyor. Yani gelişmeler hastanelerimize aynı oranda yansımadı. Bu omikron varyantının hasta etmediği anlamına gelmez. Kendinizi koruyun.
Türk askeri güçleri Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarına devam ediyor. Türk topçu birlikleri dün gece Haseke'nin eteklerindeki Ebu Rasin kasabasını ve çevredeki köyleri hedef aldı. Geçen hafta da Türk birlikleri Rakka'nın kuzey eteklerindeki bölgeleri bombalamıştı. Türkiye ordusu 2016 yılına bu yana Afrin ve ülkenin kuzeyindeki Elbap, Azez ve Cerablus şehirleri dahil olmak üzere Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı dahil olmak üzere iki operasyonda 4000 kilometrelik Suriye topraklarını işgal etti. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla savaşmaya devam ederken Suriye halkı ve hükümeti Türkiye ordusunun Suriye topraklarındaki askeri eylemlerini kınıyor.
Kazakistan'da hükümetin istifasıyla ve yabancı ülkelerin müdahalesiyle sonuçlanan iç karışıklık sonrasında ülkede yaşayan Türkiye vatandaşlarının durumu gündeme geldi. Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan olaylar nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da kalan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile eşi kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Bu durum bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Kazakistan'da LPG fiyatlarına yapılan zamları takiben ülkenin Mangistau eyaletinde ve Almatı kentinde başlayan protestolardan sonra yaşanan olayların devam etmesi üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev dün bir dizi talimat verdi. Cumhurbaşkanı ofisinden yapılan açıklamada eylemlerin nedenini belirlemek ve sorumlularını bulmak için özel bir soruşturma grubu oluşturulduğu ifade edildi. Tokayev'in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması da yer aldı. Almaty ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve ortak ölçekli işletmeleri devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözlerini eleştirerek onu Kazakistan işlerine karışmakla suçladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bence çağdaş tarihten bir ders Ruslar evinizdeyken onları evinizi terk etmeye zorlamanın bazen çok zor olduğudur," dedi. Blinken'in ironik sözlerine tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Antony Blinken tarih dersleriyle ilgileniyorsa akla gelen şeylerden biri şudur. Amerikalılar evinizdeyken hayatta kalmanız çok zor olacaktır. Aman soyulmayın ya da tecavüze uğramayın." Rusya Dışişleri Bakanlığı daha sonra bu tür davetsiz misafirleri Amerikanlar evlerinin kapısında karşılama şansına sahip olmayan yerli Amerikalılar, Koreliler, Vietnamlılar, Suriyeliler ve benzerleri gibi talihsiz insanlara atıfta bulundu.
Irak'ta Kanun Devleti koalisyonun son seçimlerde kazanan gruplardan biri olduğunu ve kesinlikle en büyük parlamento fraksiyonuna ve başbakan seçimine katılacağını duyurdu. Mevazin haber sitesine göre Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu üst düzey yetkililerinden Muhammed el-Seyhud, "Bu koalisyon son Irak seçimlerine galip gelen gruplardan biri. Her iki tarafta onu tecrit edemez veya kabinenin oluşumuna katılmasına engel olamaz," dedi.
Suriye ordusu güçleri 4 Amerikan askeri zırhlı aracını Haseke'nin kuzeybatı eteklerinde geri çekilmeye zorladı. Sana Haber Ajansı'na göre Suriye ordusu güçleri cumartesi günü Haseke'nin kuzeybatı eteklerindeki Tel Tamer'deki Gabur el-Geracene bölgesinden geçen 4 Amerikan zırhlı aracını durdurdu ve onları geri çekilmeye zorladı.
Suudi koalisyonunun Sana kuvvetlerini gemi korsanı ile suçlamasının ve Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin yükünün sivil ve tıbbi malzeme olduğunu göstermeye çalışmasının ardından Yemen ordusu dün geminin silah sevkiyatının görüntülerini yayınladı.
Ve son haberimiz, Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında faiz artırımlarına beklenenden önce başlayabileceğini belirtmesi hisse senedi ve kripto paralarda sert düşüşlere neden oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Çin'in Amerika'dan İran'a yönelik yaptırımları kaldırma talebi etrafında. Viyana'da 8. tur müzakerelerin devam ettiği sırada Çin, Washington'dan nükleer anlaşmayı ihlal eden ve suçlu davranan taraf olarak İran'a yönelik maksimum baskı uygulama yönündeki yanlış siyasetten vazgeçmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hukuki ve etik açıdan bakıldığında Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması gerektiğini vurguladı. Barışçıl nükleer programları Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından da defalarca onaylanan ve doğrulanan İran İslam Cumhuriyeti, Amerikan yaptırımlarını kaldırması amacıyla Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerine katılıyor. Çin'in görüşmelerdeki üst düzey temsilcisi Wang Quan, 8. tur müzakerelerin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmasına odaklanarak devam etmesi gerektiğini de vurguladı. Trump'ın başkanlığı sırasında Amerika nükleer anlaşmayı ihlal etti ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yeni yaptırımlar uyguladı. Washington bu hasmane girişimi yerine getirirken terör rejimi İsrail'in siyasetleri doğrusunda nükleer anlaşmadan çekilip azami baskıyı arttırarak İran'a gayrimeşru ve zorlayıcı taleplerine teslim ettirebileceğini düşündü. Ancak İran ilkeli duruşunu vurgulayarak sadece Amerika'nın ekonomik baskılarından tam güç ve kuvvetle çıkmakta kalmadı. Pratikte Bercem nükleer anlaşmasına geri dönmek üzere Amerika devletlerini küresel baskı altına bıraktı. Şimdi de Amerika uluslararası toplum tarafından bu anlaşmaya geri dönmek ve bu uluslararası güçlü anlaşmanın korunması baskısı altındadır.
Siyasi bir uzman olan İshak Mejio bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın yönetimi Amerika'daki Siyonist lobinin Bercham nükleer anlaşmasına geri dönme hususunda kendisine yönelik baskıyı artıracağından korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri Tahran üzerindeki baskısını artırmak için şimdi de Avrupa ülkelerini yanına almak ve cephe oluşturmak istiyor. Bu bağlamda bu ülkeler psikoloji savaşı körükleyerek İran'a, Washington'a teslim olması için çifte baskı uygulamaya çalışıyor. Batı tarafların baskısı çok insafsızca gelişen bir durumdur. Çünkü sadece İran değil, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dahil Bercham nükleer anlaşmasına taraf olanlar da taahhütlerini ihlal edenin Amerika olduğunu çok iyi biliyorlar. Donald Trump yönetimi altındaki Amerikan Birleşik Devletleri en önemli ve prestijli küresel anlaşmayı görmezden gelmiş ve şimdi görüşlerini empoze etmeye çalışıyor. Halbuki herkes durumun farkında ve neyin adil bir adım olacağını biliyor. Amerika taahhütlerini ve sorumluluklarını tekrar üstlenerek doğru dürüst bir şekilde bu anlaşmaya geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması atılabilecek minimum adil adımlardır. Atlantik Konseyi'nde siyaset bilimci ve araştırmacı olan Barbara Slavin bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Bercham nükleer anlaşmasının tüm taraflarının bu uluslararası anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaları, bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanması ve bölge genelindeki gerilimlerin azaltılması için en iyi garantidir. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti'nin Bercham nükleer anlaşması konusunda ilkeli pozisyonda ısrar etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni bu konuda daha çaresiz hale getirmekle kalmamış, aynı zamanda Siyonist lobilerin Washington'un Bercham'a karşı tutumlarına desteğini de artırmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerine etkin bir şekilde katılarak Belçam'ı uluslararası bir anlaşma olarak kabul ettiğini ve barışçıl nükleer programını sürdürmeye kararlı olduğunu pratikte göstermiştir. Ve Amerika'nın nükleer apartheid politikasını izlemesine asla izin vermeyeceğini ispatlamıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'dan Kazakistan olaylarına tepki etrafında. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Perşembe günü yayınladığı bildiride Kazakistan'daki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada bu durumu, bu ülkenin güvenliği ve istikrarını zedelemek doğrultusunda organize ve örgütlenmiş bir çaba olarak değerlendirerek, Kazakistan'a gönderilen güçleri Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Koruyucuları olarak adlandırdı. Rus yetkili, dost ülke Kazakistan'daki son olayları sınırların ötesinden ülkenin egemenliğini, güvenliğini, istikrarını silahlı ve örgütlenmiş unsurlar aracılığıyla zedelemek girişimi olarak değerlendiriyoruz. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü de Kazakistan'dan gelen haberlerin olayların isyancılar tarafından yönlendirildiği ve dış mihraklara bağlı olarak hareket ettikleri eğitim gördüklerini gösterdiğini bildirmiştir dedi. 6 Ocak'ta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak ve güvenliğin sağlanması için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi üzerine sınırlı bir süre için Afganistan'a barış gücü yerleştirmeyi kararlaştırdı. Zaharova bu hususta şöyle diyor: bu ülkelerden birine yönelik bir saldırı durumunda askeri yardımı dahil olmak üzere üye devletlerin güvenliğini korunması için gerekli yardımlar sağlanması ve gönderilmesi, güvenlik güçlerinin gönderilmesi çerçevesinde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Şartnamesinin 4. maddesi uyarınca böyle bir karar alınmıştır. Rusya, Batı'nın renkli kadife devrimler olarak bilinen bağımsız devletleri istikrarsızlaştırmaya yönelik çabaları konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. Üst düzey Rus siyasi ve askeri yetkilileri Batı'nın demokrasi ve renkli devrimleri ihraç etme çabalarının dünyanın çeşitli yerlerindeki istikrarsızlığın en önemli sebeplerinden biri olduğuna inanıyor.
Batılıların, özellikle de Amerika'nın, eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkelerde renkli devrimler başlatmaya yönelik faaliyetleri Rusya tarafından her zaman eleştirilmiştir. Bu durum Amerika'nın Kazakistan'daki gelişmelere yönelik müdahaleci duruşu göz önüne alındığında daha da anlamlı hale geliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan'daki duruma barışçıl bir çözüm bulunması için Kazak mevkidaşı muhtar Tillyberdini'yi aradı. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü'ne pres yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Kazakistan anayasal kurumlarına ve medya özgürlüğüne tam desteğini vurguladı ve krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Bu sözler aslında protestocuların desteklenmesi ve Kazak hükümetinin protestocuların taleplerini yerine getirme isteği olarak yorumlanabilir. Kazakistan'daki huzursuzluklar ve kaotik olaylar pazar günü Kazak vatandaşlarının özellikle Almaty kenti ve Oktau limanında benzin ve LPG'de dahil olmak üzere otomobiller ve araçlar için kullanılan yakıt fiyatlarına gelen zamma yönelik protesto gösterilerinin ardından yaşandı. Bu protestolar kısa zamanda bu geniş Orta Asya ülkesinin diğer bölgelerine yayıldı. Bu protestolar sırasında şimdilik onlarca sivil ve güvenlik memuru hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Rusya şimdi de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü bağlamında Kazakistan'ın huzursuzluğuna tepki göstermiş ve Kazak Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'a barış gücü gönderme talebine olumlu yanıt verdi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün barış gücü Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen birliklerden oluşuyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan'ın talebi üzerine barış gücü askerlerini konuşlandırması çağrısında bulunarak silah kullanma haklarına sahip olacaklarını da söyledi. ZAS, barış güçlerine verilen görevlerle ilgili olarak birincisi, en önemli hükümet ve stratejik tesisleri korumak, ikincisi ise kamu düzeninin korunmasına yardımcı olmak, böylece insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktır, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19'de 1400 Hicri Kameri 6 Cemaat Yusani 1443 ve Miladi 9 Ocak 2022 Pazar. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 19'de 1395'te Ali Ekber Haşimi Refsencani olarak tanınan Ayetullah Ekber Haşimi Behremani kalp krizinden dolayı vefat etti. Ayetullah Refsencani, Kerman eyaletinin Refsencan ilçesine bağlı Behreman köyünde Hicri Şemsi 3 Şehriver 1313'te dünyaya geldi. Ayetullah Purucerdi, Ayetullah Golpaygani, Ayetullah Hayri Yezdi ve İslam İnkılabı kurucusu rahmetli İmam Hümeyni gibi büyük din alimlerinin öğrencisi olan Ayetullah Haşimi Refsencani, dini eğitimine 14 yaşında Kum kentinde başladı ve içtihat derecesine ulaşmayı başardı. İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasından önce İmam Hümeyni hareketine katılan Refsencani, halkın despot şah rejimine karşı ayaklanmasında güçlü bir role sahipti ve inkılap sonrasında ise bu yapıcı görevini çeşitli görevlerde sürdürdü. ...16 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19'de 1384'te İranlı cesur askerlerden tüm General Ahmet Kazimi şehit düştü. Hicri Şemsi 1337'de İran'ın İsfahan kentindeki Necefabad'da dünyaya gelen Ahmet Kazimi, İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte 23 yaşındayken Hicri Şemsi 1359'da inkılap karşıtı gruplarla savaşmak için İran'ın Kürdistan kentine gitti. Şehit Kazimi'nin üstün cesaretinden dolayı İslam İnkılabı rehberi ona 3 fetih madalyası taktı. Hicri Şemsi 1384'te İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan tüm General Ahmet Kazimi Tahran'dan uçakla Urumiye'ye gittiği sırada uçağın düşmesi sonucu refakatindeki 10 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19'de 1365'te Irak'ın ikinci önemli kenti olan Basra kentinin doğusunda devrik Saddam rejimi ordusuna karşı İranlı mücahit askerler tarafından Kerbela 5 adlı büyük operasyon başladı. Bu bölgenin taşıdığı önem nedeniyle Irak'ın Basra rejim ordusu çeşitli engeller kurdu. Ancak İranlı cesur askerler Allah'a tevekkül edip bu engelleri başarıyla geride bırakarak mütecaviz Irak askerlerini büyük hezimete uğrattı. Öyle ki Irak ordusu Kerbela 5 operasyonunda 80 savaş uçağı 700 tankını kaybetti ve binlerce Iraklı asker öldü veya yaralandı. 44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19'de 1356'da İran'da Müslüman halkın katılımıyla despot şah rejimine karşı ilk geniş kapsamlı protesto gösterileri Hicri Şemsi 15 Şordat 1342 kıyamından sonra Kutsal Kum kentinde düzenlendi. Böylece 14 yıl aradan sonra İran halkı inkılapçı ruhuyla Hümeyni'ye selam sloganları haykırdı. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19'de 1353... İranlı ünlü filozof ve hekim Assar lakaplı Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Levarsani vefat etti. Hicri Şemsi 1263'te Irak'ın Kazımin kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Kazım Levarsani 3 yaşında babasıyla birlikte Tahran'a geldi. O 29 yaşında Irak'a gitti ve kendi döneminin önde gelen alimlerinin fıkıh ve felsefe derslerine katılmaya başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Yüz binlerce kişi işsiz kalabilir.
Yeni Asya.
Müsiat, faizler düşmedi, arttı.
Karar.
Akaryakıta bir yılda gelen 46 zam liderlerin tepkisini çekti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Selim Sonça, 7 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yanlış teşhis iyileşecek hastayı öldürür başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası 24 Eylül ile 19 Kasım arasında 3 kere faiz indirimi yaptı. Nisan-Ağustos dönemini sakin geçiren döviz ise Eylül'le beraber hareketlendi. TL dolara karşı Eylül'de %7, Ekim'de %8 ve Kasım'da %37 değer kaybetti. Bu tablo karşısında pek çok kişi ekonomi allamesi kesildi. Hükümet faizi indirip dövizi patlattı, bizi fakirleştirdi diyerek işlerin düzelmesi için politika faizinden yeniden yükseltilmesi talep etmeye başlandı, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bilindiği gibi eş zamanlılık veya korelasyon her zaman nedensellik anlamına gelmez. Acaba Eylül-Kasım döneminde döviz kurlarını Merkez Bankası'nın faiz indiriminin patlattığı tespiti doğru mu? Acaba bugün 14 olan politika faizi neden 19'a çıkarılsa dolar kuru 23 Eylül'deki 8.77 değerine dönecek mi? Yakın geçmiş bize ışık tutabilir. Merkez Bankası 26 Temmuz 2019, 21 Mayıs 2020 arasında politika faizini 24'ten 8.25'e kadar yani 15.75 puan indirdi. Buna karşılık 26 Temmuz 2019'dan faizin yeniden yükseldiği 24 Eylül 2020'ye kadarki 14 aylık dönemde dolar kuru sadece %34 arttı. Bu son turda ise Merkez Bankası faizi sadece 5 puan indirdi. Buna karşılık 23 Eylül'den bugüne yani 3,5 ayda dolar kuru %58 arttı. Keramet Merkez Bankası faizinde ise neden bunun tersi olmadı? Eğer bazılarının iddia ettiği gibi mesele politika faizinin enflasyon altında kalması ise yukarıda zikrettiğim 14 aylık dönemin son 10 ayında da politika faizi yine enflasyonun altındaydı. Demek ki devalüasyonun geçen Eylül-Kasım döneminde çok hızlanmasının temel sebebi Merkez Bankası faizinin 4 puan inmesi değilmiş. Çünkü öyle olsa bu faizin 15.75 puan indiği Temmuz 2019-Eylül 2020 döneminde çok daha büyük bir devalüasyon olması gerekirdi ama olmadı. TL'nin geçen Eylül'den beri dolara karşı çok hızlı değer kaybetmesinin temel sebebi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri değil, Fed'in geçen Ağustos'ta parasal sıkılaştırmaya geçme kararı almasıdır. Faiz indirimlerinin buradaki rolü ikinci derecededir. Fed'in parasal sıkılaştırma planı Kasım'da yürürlüğe girdi. Yeni yılda ise hızlanarak devam edecek. Küresel likidite seviyesini birkaç ay sonra iyice daralmış olduğunu göreceğiz. O aşamada Merkez Bankası faizin 19'a ya da daha da yukarıya çekilmesi Türkiye'ye yeniden sıcak para girişi sağlamaya yetmeyecek. Dolayısıyla hükümetin ekonomi politikalarının eleştirisini 2021 sonundaki 4 puanlık faiz indirimi eleştirisine kilitlemek hatalı bir tutumdur. Bu hataya saplananlar birincisi Türk ekonomisinin dinamiklerinden bir haber olduklarını ortaya koymaktan, ikincisi iktidara yol gösterme görevlerini yerine getirememekte, üçüncüsü iktidara gelmeleri halinde tetiği çekilir çekilmez kuru sık olduğu ortaya çıkacak bir silaha kendilerini mahkum etmiş olmaktadırlar.
Mehmet Ocak'tan 7 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde hukuksuzluk sebep, fukaralık sonuç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum, iktidar faiz sebep, enflasyon sonuç diye dünyada eşi benzeri bulunmayan bir teori icat etmiş ve bu teoriyle Türkiye'nin uçuşa geçeceği vaadinde bulunmuştu ama sonunda bu teori faiz sebep zamlar sonuç olarak ticari etti. Açıkçası ben enflasyon zam yoksulluk olarak ortaya çıkan bu tablonun esas itibariyle hukuksuzluktan kaynaklandığı kanaatindeyim. Çünkü bilimde, teknolojide, ekonomide artı değer üretemeyen bir ülkenin refah üretmesi mümkün değildir. Ve biliyoruz ki bilimsel üretiminde her türlü yatırımın yapılabilmesinin de temel dinamiği hukuk güvenliğidir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu çerçevede öncelikle bir tespiti yaparak başlamakta yarar var. Türkiye'deki geniş toplum kesimlerinin hukuk, demokrasi, özgürlükler ve insan hakları gibi temel değerler konusunda çok daha duyarlı olduklarını söylemek ne yazık ki pek mümkün değil. Elbette bu ülkede yaşayan her birey öncelikle kendisine adil davranılmasını, haksızlık yapılmamasını, eğitim, sağlık ve çalışma hakkı gibi en hayati konularda eşit muamele uygulanmasını isteyecektir. Bu da en doğal hakkıdır. Demokratik bir perspektiften bakıldığında aynı bireylerin ya da toplumsal kesimlerin başkalarının en doğal ve anayasal hakları olan ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, gösteri hakkı, güvenliğinin teminat altına alınması gibi konularda aynı duyarlılığı gösterdiklerini söylemek biraz zor. Kuşkusuz bu durum kültürel kodlarımızdan kaynaklanabileceği gibi demokrasi açığının bir sonucu da olabilir. Ama bir gerçek var ki demokrasi kültürünü yeterince içselleştirememiş toplumların hukuk ve özgürlükler konusunda duyarlı olmaları beklenmemelidir. Hemen belirtelim, demokrasi ve özgürlüklerle ilgili farkındalığın esas itibariyle ülkeyi yönetenler nezdinde oluşması gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'nin esas talihsizliği de bu noktada başlamaktadır. Eğer bugün ülkede şiddete başvurmadıkları sürece herkesin gösteri yapma hakkı anayasanın 34. maddesinde teminat altına alınmasına rağmen iktidar erki sokaklara döküleceklermiş ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhur İttifakı sizi gideceğiniz yere kadar süpürecektir diyerek insanların anayasal haklarını yok sayabiliyorsa o toplumda hukuk güvenliği yok demektir. Muhtemelen birileri hukuksuzlukla ekmeğin ya da fukaralığın bir ilgisinin olmadığını söyleyecektir. Hemen belirtelim, bir ülkede hukuk güvenliği yoksa yabancı yatırım gelmez, aynı zamanda ülkenin kredibilitesi de olmaz. Dolayısıyla yatırım olmazsa ekmeğimiz de büyümeyecek demektir. Unutmayalım ki Türkiye şu anda en riskli ülkeler liginde yer alıyor.
Tahran Radyosu.
Arslan Tekin 7 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde saray cinayi sandıkta gider mi başlıklı yazısına yer veriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin gösterisine müdahale edeceğini açıklaması tansiyonu son haddine getirdi. En ufak gösteride hadiselerin nereye varacağının örneğini Reis Bey verdi. Müdahale edilirsiniz. Tarihe geçecek sözlerini yine hatırlatacağım. Her fırsatta utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse size de dökülen sizlere aynı dersi öyle verecektir. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Daha önce konuşmasını canlı dinlemiş ve irkilmiştim. Aklıma takılan Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi ki Reis Bey'imiz bu kadar öfkelendi? Arkadaşlara sordum. Gazetemizin icra kurulu başkanı Ahmet Yaboğlu hiçbir haberi kaçırmaz. Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkın sözü yok dedi. Birlikte aradık. Yok. Sonra siyasiler de konuşmaya başladılar. Nerede sokağa dökme kışkırtması? Gün boyu 15 Temmuz sokak gösterisi tartışıldı. Akşamki haber kanallarının mavracıların dilinde de 15 Temmuz'u görmediniz mi? Hepinizi önümüze katarız sözleri vardı. Bu sözler halkı birbirine karşı kışkırtıyor. En baştaki insan ayrıcı mı yoksa birleştirici mi? Olmalı. Allah için başkası nasıl düşünür bilmiyorum. Gözlediğim şu, cemaati başımıza çıkartan da darbesini önleyen de bir kişi. O da Recep Tayyip Erdoğan. Sokağa çıkın dedi ve halk sokağa çıktı. Kurşunlara rağmen, bombalara rağmen insanlar tankların altına yattılar. Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde Recep Tayyip Erdoğan'a cevabı verdi. Arkadaşlara taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz diyoruz. Beyefendi hayal aleminde yaşadığı için sanki bir sokağa çıkın, şunu yapın, bunu yapın diye talimat vermişiz. Allah aşkına bunun basın danışmanları yok mu? Bizim neler konuştuğumuzu kendisini önüne koymuyorlar mı? CHP Genel Başkanı daha önce de konuşmuş, sokakta işimiz olamaz demeye gelen sözler etmişti. Şimdi sorarlar, sizin iktidarı sandıkta bırakmaya niyetiniz yok mu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Engin Yılmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Bir taraftan salgın hastalıkla mücadele eden, diğer taraftan ekonomik sorunlarla başa çıkmaya çalışan halk, siyasilerin ağızlarından çıkacak mesajlara odaklanmış bekliyorlar. Yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında öylesine büyük bir uçurum oluşmuş ki, birbirlerine yakınlaşma imkanları kalmamış. Yukarıdakilerin tuzu kuru, altın varaklı koltuklardan arz endam ediyor, komşuya gider gibi yurt dışı seyahatleri yapıyor, mağazalar kapatıyor, istedikleri vakitte istedikleri yere ulaşabiliyorlar. Dünyayı avuçların içinde hissediyor ve konforlu hayatlar yaşıyor ve aşağıdakilere mesajlar veriyorlar. Günü kurtarmaya çalışan halk ise ev kirasını, faturaları, çocukların okul masraflarını çıkarabilmek için hafta sonları ek iş yapıyor ve yarınlara umutla çıkabilmeyi umuyor. Evet, toplumdaki tablo ne yazık ki böyle bir açıdan da baktığımızda oluyor.
Evet, maalesef.
Zenginler zenginleştikçe fakirler de fakirleşiyor. Böyle bir durum oluşmuş bulunuyor.
Maalesef son günlerde de yani en çok konuşulan konular arasında bu ekonomik kriz, evet, ve halka yansıyan etkileri.
Şimdi üzülerek, bu ekonomik dalgalanmalar, kurda alt üst olmalar bazen ara sıra oluyor, farklı ülkelerde, evet, yaşanıyor. Ama önemli olan buna karşı alınacak önlemler öylesine olmalı ki kimileri ayaklar altında ezilmesin, kimileri yükselmesin. Şimdi ne bileyim, evet, bir gecede kur fırlıyor, bir başka gecede iniyor. Şimdi burada kimiler için rant çıkıyor değil mi?
Tabii ki, kesinlikle.
Birileri oturduğu yerde aldığı haberle dolarlarını bozduruyor.
Doğru tedbirler, hemen birkaç doğru kat kararlarla
artırıyor, evet, zenginliğini. Öyle. Bu yani olmamalıdır böyle şeyler.
Kesinlikle, tabii.
Bu bir uçurum oluşuyor ve toplumda gittikçe bir krize dönüşüyor. Toplumsal bir kriz haline dönüşüyor.
Kesinlikle.
Evet, isterseniz evet, yazının devamını siz okuyun.
Evet. Materyalist kültür adaletin meşalesini kaldırarak onurlu bir şekilde görüyen Müslümanları iyilik dilenen yoksullara dönüştürdü. İflas etmiş bir müflise dönüştük. Her şeyimizi kaybettik. Komşuluk, akrabalık, anne baba ve dostluk ilişkilerimiz yerini rekabete ve çıkarcılığa terk etti. Elimizde tuttuğumuz ve gözümüzle görebildiğimiz her şeyi tek başına sahip olmaya çalıştık. Ve dünya bir cadı kazanına dönüştü. Kim güçlü ise, kim elini daha fazla uzatabiliyorsa, kim daha fazla nüfuza sahipse, o baskın geldi ve güç elde etti. Diğerleri ise ümitsizliğe kapılıp savrulmaya devam ettiler. Evet, maalesef ara sıra bu gibi yani can sıkıcı, üzülerek okuduğumuz haberlere rastlıyoruz.
Evet.
Dinleyicimiz de yerinde bir konuya değinmiş. Yani gönül ister ki yetkililer zamanında doğru kararlarla bu gibi olayların önüne geçsinler.
Evet, öyle umuyoruz ve umarız ki önümüzdeki günlerde bu sorunlara bir gerçek anlamda bir çözüm bulmuş olur. Engin Yılmaz isimli dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Burak Serengil isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Gündeme dair haberlere göz atarken karşıma şöyle bir ifade çıkıyor. Fikir ayrılığı nedeniyle boşanmaya karar verdik. Son yıllarda kendilerini eğlence dünyasının müdavimleri olarak tanımlayan kişilere ait olan bu ifadelerle sık sık karşılaşıyorum. Düşünüyorum, hayatı sadece zevk ve eğlenceden ibaret gören, kollarına taktıkları çantanın, giydikleri ayakkabının, kıyafetlerin markası üzerinden puan toplamaya çalışan ve bu kokuşmuş tavırlarını çocuklarımıza bulaştıran kişiler hangi noktalarda fikir uyuşmazlığı yaşıyor olabilir acaba? Hangi konuda fikir beyan etmiş ve çatışma yaşamış olabilirler? Gittikleri her ortamda bir sevgili edinen ve lüks, para, eğlence ve şatafat peşinde tükettikleri hayatlarını sevgileyerek çocuklarımızı özendirmeye çalışan bu kişilerin hayata dair söyleyebilecekleri bir sözleri var mıdır acaba? Toplumun sorunlarına kafa yoracak değiller elbette, ancak bulundukları her ortamda bir sevgili edinip bir öncekine yol vermek istiyorlar, ancak bu tutarsızlıklarını kamufle etmek ve iyi bir intiba bırakmak için makul bir gerekçe oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak değer algılara gelişmeyen bu kişilerin sosyal medya üzerinden sevgiledikleri kokuşmuşluk gençler tarafından ilgiyle takip ediyor ve özendirici bir etki bırakıyor. Evet, maalesef
evet.
Son dönemde özellikle gittikçe
sık sık rastladığımız
magazin dünyasında yani medyada maalesef buna yol açıyor. Sabah programlarına bakarsanız kim ne konuştu, kim ne söyledi. Sanki bunlar toplumun önüne olan kişiler, bunlar ne yaparsa bunlar iyilerini yapıyor gibi bir model oluşturuyorlar topluma.
Kesinlikle yani, gençleri özendiriyorlar ister istemez.
Kim kime ne söyledi, ne giydi, ne yaptı. Kesinlikle. Yani bunlar model değildir, gerçek modeller peşinde olmaları lazım. Hem tüketiciliği burada yaygınlaştırıyorlar.
Evet.
Kimlerinin parası oluyor, parası olmayan ne yapacaktır? Onu bir düşünen var mıdır? Yani hayallerini yok ediyorsunuz. Yanlış bir yolda, yanlış bir kulvarda yönlendiriyorsunuz toplumu. Ve gençler yani büyüdüğünde büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Ve toplumun geleceğini kuran gençleri bu şekilde yok ediyorsunuz.
Yani gerçekten
bunlara özen gösterilmesi lazımdır.
Ulaşamayan, bu hedeflere ulaşamayan gençlik sonra büyük bir ümitsizlikle karşı karşıya kalıyor sonuçta. Özeniyor, sonra imkanları el vermeyince büyük bir ümitsizlikle karşı karşıya kalıyor maalesef diyoruz. Ve dinleyicimize mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Evet, sırada bir telefon mesajımız var.
Merhaba, öncelikle güzel içerikli programlarınızı severek ve beğenerek dinlediğimizi belirtmek isterim. Sonrasında son günlerde Filistin'de yaşanan bu olayları üzücü ve kırıcı bulduğumuzu belirtmek isterim. Müslüman ve Türk bir vatandaş olarak bu duruma gerçekten üzülüyoruz. İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Her sene yani böyle saldırılar gerçekleştiriyor. Masum insanlar ölüyor orada, bizim kardeşlerimiz. Çocuklar, kadınlar, Yani şiddetle kınıyorum. Bunun bir son bulmasını ümit ediyorum. Bütün Müslüman dünyasının buna bir dur demesini ümit ediyorum. Yani inşallah artık masum insanlar ölmez. Müslüman kardeşlerimiz orada yani böyle canice katledilmez. Teşekkür ederim.
Aziz dinleyicimize bu mesajından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, isterseniz sıradaki mektuba geçelim. Evet. Leyla Dinçer'den buyurun.
Evet, dinleyicimiz Leyla Dinçer ise şu konulara yer vermiş. Ekonomi başında olan fiyat artışlarının tek sorumlusu olarak marketleri görüp göstermeye çalışıyorlar. Ama bu konuda çok haklı oldukları söylenemez. Binlerce mağazası olan bir market zincirinin bu mağazaların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptıkları tedariki stok olarak görmek ve göstermeye çalışmak elbette yanıltıcı olacaktır. Fiyatlar hızla artıyor diye tedarik gayretine girişen marketler elbette aldıkları fiyatın üzerine bir kar koyarak satış yapacaklardır. Pahalıya alsan da ucuza satmalısın gibi bir emri hiçbirinin takmayacağı besbelli. Evet, burası da biraz doğru aslında. Yani tamamen bunları evet, da haksız saymayalım. İsterseniz siz devam edin. Güzel bir konuya değinmiş.
Yaptıkları açıklamalarda fiyatların aşağı inmesinin zaman alacağının altını çiziyorlar. Yani önümüzdeki günlerde yaşanacaklara göre fiyatların şekilleneceğini beyan ediyorlar. Ekonominin başında bulunanların ise aceleleri var. Fiyatların bir an evvel hızla aşağı inmesini ya da indirilmesini istiyorlar. Ekonomiyi emirle yönlendirebileceklerini zannediyorlar. Ama ekonominin emirle kontrol alınması mümkün değil ve hiç unutulmamalıdır ki acele işe şeytan karışır. Evet, ekonomiyle ilgili aziz dinleyicimiz Sayın Leyla Dinçer güzel bir yazı göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Zeynep Doğan, Seda Altan ve Yusuf Koç isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kuzey Kıyamı'nın kökleri ve sonuçları.
Değerli dinleyiciler, İran'da 19 Dey Kıyamı olarak anılan Kum halkının İslam İnkılabı sürecinde gerçekleştirdiği kıyamın 44. yıl dönümü dolayısıyla bu kıyamın köklerini, sonuçlarını gözden geçirdiğimiz sohbetimizde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün Hicri Şemsi 19 Dey günü Kum halkının Pehlevi rejiminin Şii alimlere ve İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni'ye hakaret etmesine gösterdiği tepkide gerçekleştirdiği kıyamın yıl dönümüdür. O gün Şah rejiminin fahiş hatası İran toplumunda yaklaşık 13 ay sonra saltanat dosyasının dürülmesi ve İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasına yol açan bir kıvılcımın çıkmasına sebebiyet verdi. Bu tarihi olayın önemi yüzünden biz de sizi bu kıyamın zeminleri ve sonuçlarıyla tanıştırmak istedik.
Şah rejimi, Amerika'nın sınırsız destekleri, ayrıca bu ülkeden geniş çapta silah alımı ve yine petrol gelirleri ve güvenlik güçlerini takviye etme sayesinde Hicri Şemsi 1350'li yılların başında ülkede ne kadar muhalif siyasi grup ve parti varsa tarumar etmeyi başardı. Hicri Şemsi 1350'li yılların ortalarında Amerika'da Jimmy Carter'in Beyaz Saray'a girmesi, ardından İran'da siyasi atmosferin biraz açılmasından sonra yavaş yavaş ülkenin sağında solunda despot şah rejimine karşı muhalefet sesleri duyulmaya başladı.
Öte yandan Hicri Şemsi 15 Şordat 1342 kıyamının yıl dönümü de son 15 yılda Şah rejiminin diktatörlüğünden iyice usanan muhaliflerin itiraz sesini yükseltmeleri için en iyi fırsattı. Ancak uzmanların belirttiğine göre halk protestolarının ilk kıvılcımı Kum kentinde başladı ve liderliği de inkılapçı din adamlarının eline geçti. Bu hareket İttilaat gazetesinde İmam Hümeyni gerici ve İngiliz sömürüsüne bağlı biri olarak tanıtan hakaret içerikli bir makaleye itiraz şeklinde başladı.
İttilaat gazetesinde yayımlanan bu makalede başta İmam Hümeyni olmak üzere Şii alimlere görülmemiş bir şekilde hakaret edildi. Ve kızıl ve kara sömürünün birleşmesi İran'ın kalkınması ve ilerlemesinin esas düşmanları olarak açıklandı. Makalenin yazarının kızıl ve kara sömürünün birleşmesinden maksadı ulemanın Marksistlerle birlik olmasıydı ve Şah rejimi muhaliflerini karalamak için bu suçlamadan yararlanıyordu. Bu makale Şah'ın emri ve onayı üzerine bu gazetede yayımlanmıştı. Sebebi ise Şah'ın Hac Mustafa Hümeyni'nin şehadetinin sonuçlarıydı. Bir başka ifade ile Hac Mustafa Hümeyni'nin şehadeti ve sonuçları Şah rejimini öfkelendirmişti.
Hicri Şemsi 1340'lı yılların başında İmam Hümeyni'nin Şah'ın Beyaz Devrim programına karşı çıkması ve ayrıca kapitülasyon yasasına açıkça itiraz ettiği için İran'dan sürgün edilmesine yol açtı. Şah rejimi ve gizli istihbarat servisi Savak imamı Irak'a sürgün etmelerine rağmen onu baskı uygulamak için ellerinden geleni ardına koymuyordu. özellikle 1975 Cezayir Anlaşması imzalanması ve Şah rejimi ile Saddam rejimi arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden sonra Şah rejimi Saddam rejimine imamın Şah'a karşı siyasi faaliyetlerini engellemesi için baskı uyguluyordu.
Tam o sıralarda imamın oğlu Hacı Mustafa Hümeyni Hicri Şems'i 1356 yılında kuşkulu bir şekilde hayata gözlerini yumdu ve imamı ve oğlunu sevenleri derin yasa boğdu. İmam oğlu Hacı Mustafa'yı sırf evladı olduğu için değil, aynı zamanda İslam'ın gelecek umudu olan büyük bir alim olarak da çok seviyordu ve ani vefatı hem dini ilimler merkezleri hem inkılap süreci için büyük bir kayıptı.
Hacı Mustafa Hümeyni'nin şehadet haberi hızla İran'a ulaştı ve herkesi derin yasa boğdu. Kum, Meşhed, İsfahan, Şiraz ve Tebriz'de dini ilimler merkezleri tatil edildi. İmam Rıza Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü için düzenlenen kutlama törenleri iptal edilerek yas merasimleri düzenlendi. Genellikle büyük ulema tarafından düzenlenen bu merasimlerde İmam Hümeyni'nin adı 13 yıl yasak ve sürgünün ardından yeniden telaffuz edilmeye başlandı ve insanlar tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Bazı hatipler Bakara suresinin 124. ayetini kıraat ederek ve İmam Hümeyni'yi ilahi sınavlardan başı dik çıkan ve oğlu Hazreti İsmail'in kurban edilmesi olayında sabreden ve bu yüzden imamet makamına nail olan Hazreti İbrahim'e benzeterek Ayetullah Hameneyye imam lakabı verdi ve bundan sonra Ayetullah Hümeyni yerine İmam Hümeyni ibaresi kullanıldı.
Hacı Mustafa Hümeyni'nin şehadeti için yas merasimleri İran'ın birçok bölgesinde şehadetini 40. gününe kadar devam etti. Böylece siyasi muhalefetlerin beyan edilmesi için uygun bir fırsat oluştu. Hacı Mustafa Hümeyni'nin şehadetinin 40. gününden sonra İmam Hümeyni taziye mesajı gönderenlere 3 çeşit cevap gönderdi. Bu cevapların içeriği hemen hemen aynıydı ve halkın taziyelerine teşekkür eden imam, evlat acısı ağır olduğunu fakat Şah rejimi tarafından halka reva görülen zulüm ve facialarla kıyaslanamayacağını vurguladı. İmamın siyasi ve itiraz mahiyeti olan cevabı halk tarafından yayımlandı ve Şah rejimin öfkesine neden oldu.
Şah'ın gizli servisi Savak'ın iç güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Perviz Sabit'in raporuna göre Şah o ana kadar Savak'ın raporları üzerine hoşgörülü davranılması ve tepki verilmemesi talimatı vermişti. Ancak imamın bildirisini okuyunca çok öfkelendi ve birkaç makale yayımlanarak bildiriye cevap verilmesini emretti. Sabit'i şöyle anlatıyor: Hümeyni taraftarları bildiriyi yayımlamaya ve dağıtmaya başladı. Ben konu hakkında Şah'a hitaben bir rapor hazırladım ve Savak Başkanı Nasiri'ye verdim. Şah bildiriyi okuduktan sonra ilk kez ve 6 hafta yürütülen bu faaliyetlerin ardından öfkelendi ve Nasiri'ye bu adam küstahlıkça sınırı aştı. Emredin 2 makale hazırlansın ve içinde onun ailesinin toprak reformu ve kadın hakları gibi reformcu programlara karşı çıktığı anlatılsın ve bir sonraki buluşmamızda getirin ki gözden geçirip basında yayımlanması için talimat vereyim.
Böylece Saray Bakanı tarafından Reşidi Mutlak Uydurma adıyla hazırlanan İran ve Kızıl ve Kara Sömürü başlıklı makale hazırlanmış ve İttilaat Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Makalede İmam Hümeyni'ye çok ağır hakaretler yer alıyor ve imamdan sadece maceracı, inançsız, sömürücülere bağlı olan ve solcuların ve toprak reformundan zararlı çıkan ve o dallerin oyunlarına alet olan biri şeklinde söz ediliyordu. Makalenin yazarı hakarette sınırı iyice aşarak İmam Hümeyni'yi ecnebi biri olarak ilan etti. Makale halkı imama kötümser bakması için imamdan kızıl ve kara sömürünün planlarının uygulayıcısı ve komplocu biri olarak ilan etti. Makalenin İmam Hümeyni'ye şerefsizce hakaretleri Şah rejimi 15 Ordat kıyamı sırasında İran tarihinin en kara günlerini yaşadığı ve eli yüzlerce masum insanın kanına bulandığı halde gündeme geliyordu. Şah rejimi ifade ve inanç özgürlüğü yerine muhaliflerini öldürüyordu.
Tahran Radyosu.
Bu makale Şah'ın doğrudan emri ve nihai onayından sonra yayımlandı. Fakat beklentisinin aksine halk arasında rejime karşı derin öfke ve nefrete yol açtı. Makale Hicri Şemsi 17 Dey tarihinde Kum'a ulaştı ve talebelerin ve halkın itirazını tetikledi. Halk makalenin kopyasını hazırlayarak dağıtmaya ve İlmiye Han Medresesi'nde toplanma çağrısı yapmaya başladı. Kentte dini ilimler merkezleri tatil edildi ve talebeler diğer ulemanın desteğini almak üzere harekete geçti ve böylece Kum kentinde geniş çaplı itiraz başladı. Ancak güvenlik güçleri itirazlara sert tepki gösterdi ve birkaç kişi şehit düştü.
Bu olay halkın öfkesini daha da tırmandırdı ve zincirleme erbain etkinliklerine zemin hazırladı. Bu zincirin ilk halkası Hicri Şemsi 29 Behmen günü Tebriz kentinde şekillendi. Tebriz halkı Kum şehitlerinin 40. gününde bir araya gelerek bu etkinliği siyasi itiraz mitingine dönüştürdü. Bu zincirin diğer halkaları bir bir ardı sıra şehitlerin 40. gününü anma etkinliği şeklinde İran'ın diğer kentlerine yayıldı. Böylece Şah rejimini çöküş uçurumuna doğru yaklaştırdı.
Bu gelişme hiç kuşkusuz Şah rejiminin çökmesi ve İmam Hümeyni önderliğindeki mücadelenin tüm kitlelere yayılmasında önemli rol ifade etti. İran halkı bu fırsatı itirazlarını beyan etmek için en iyi şekilde değerlendirdi ve bir yıl süren itirazların sonunda Şah rejimine devirerek İslam inkılabını zafere kavuşturdu. Kuşkusuz 19 Dey kıyamı İran milletinin despot Şah rejimiyle mücadelede bir dönüm noktasıydı. Biz de bu kıyamın şehitlerini saygıyla anıyor, sizi de Allah'a emanet ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'da 19 Dey kıyamı olarak anılan Kum halkının İslam inkılabı sürecinde gerçekleştirdiği kıyamın 44. yıl dönümü dolayısıyla bu kıyamın köklerini ve sonuçlarını gözden geçirdiğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Hindistan Dışişleri Bakanı Sabrahmayan Jaishankar cumartesi akşamı ikili bölgesel ve uluslararası önemli meseleleri telefonda görüştüler. Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Özel Temsilcisi ve beraberindeki yetkililer bir araya geldi. İran'ın Viyana'daki nükleer görüşmelerdeki baş müzakerecisi Ali Bakarikeni yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki anlaşmazlıkların azaldığını belirtti. Amerikan eski Birleşmiş Milletler Elçisi Nikki Haley, Amerikan Başkanı Joe Biden'ı İran'a yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağına dair tam bir rapor için kongre taleplerini görmezden gelmesi nedeniyle eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, General Süleymani hayatı boyunca Amerikan zorba sisteminin ve Siyonist rejimin nefesini almış olan İslam devriminin gücünün pençesiydi dedi. Türkiye'de koronavirüsten 141 kişi daha yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.